İkili Sarmal DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson.
Ayrım 5.
Daha kötüsü, Francis bunu laboratuvardaki herkese heyecanla anlattığını hatırlıyordu. Ama makalede kendi katkısı belirtilmemişti. Önce laboratuvara dalıp Max'a ve John Kendrew'a bu rezaleti anlattı. Sonra da fırlayıp Brown ofisine yöneldi. Kendisinden özür dilenmesini o olmadı, en azından bir açıklama yapılmasını isteyecekti. Ancak o sırada Brock evinde olduğu için ertesi sabaha kadar beklemek zorunda kaldı. Ne yazık ki bu gecikme de karşılaşmanın başarısını pek artırmadı. Sir Lawrence, Francis'in çabalarından daha önceden haberli olduğunu kesinlikle yalanladı ve başka bir bilim adamının fikirlerini el altından kullandığı ima edildiği için kendisini büyük hakarete uğramış saydı. Öte yandan Francis de zamanda o kadar tekrarlamış olduğu görüşünü Brock gibi bir adamın anlamamış olabileceğini, bu denli ahmakça bir pozisyona düşeceğini inanamıyordu. Ve Brock bunu hemen hemen böylece söyledi. Daha fazla konuşmak imkansız hale gelmişti. 10 dakikadan kısa süre içinde Francis profesörün ofisinden çıkmıştı. Brock için bu karşılaşma Crick ile ilişkilerinin sona ermesiydi. Daha birkaç hafta önce bir başka konuşmalarından da Francis'e bozulmuştu. Bir akşam Brown aklına daha sonra Perus ile yazdıkları makaleyi de katacakları iyi bir fikir gelmiş. Ertesi gün bunu anlatmak için büyük bir heyecanla laboratuvara girmişti. Fikrini Perus ve Kendrew'a açıklarken Crick de gruba katılmıştı. Francis bu görüşü derhal kabul etmemiş, üstelik Brown doğru söyleyip söylemediğini araştıracağını söyleyerek onu iyice sinirlendirmişti. Brown tepesi atınca tansiyonu da çıkmış ve muhtemelen problem çocuğun son garipliklerini karısına anlatmak üzere çekip evine gitmişti. Bu son tartışma Francis için de bir talihsizlik olmuştu ve laboratuvara indiğinde tedirginliği belli oluyordu. Brock onu odasından kovarken kızgınlıkla doktora çalışması sona erdikten sonra kendisine laboratuvarda yer vermeye devam edip etmeyeceğini, ciddi biçimde gözden geçireceğini söylemişti. Francis yeni bir iş bulmak zorunda kalacağını düşünerek bayağı üzülüyordu. Öğle yemeği için Francis'in her zaman gittiği Eagle adlı pub'a gittik. Yemekte Francis durgundu. Konuşmasını sık sık aralayan o meşhur kahkahaları da duyulmuyordu. Kaygısı boşuna değildi. Zeki olduğunu, yeni fikirler üretebileceğini bilmesine rağmen henüz hiçbir kesin entelektüel başarı gösterememişti ve hala doktorasını almamıştı. Katı bir orta sınıf aileden gelmekteydi. Okula Mill High'da gitmişti. Daha sonra Londra'da University College'da fizik okumuştu. Savaş patlak verdiğini lisansüstü çalışmalarına başlamış bulunuyordu. Diğer İngiliz bilim adamlarının hemen hemen tümü gibi savaş çabasına katılmış, Deniz Kuvvetleri'nin bilimsel araştırma örgütünde görev almış, burada büyük bir enerjiyle çalışmıştı. Etrafındaki birçok insan durmaksızın konuşmasına sinirleniyordu. Ama ortada kazanılması gereken bir savaş vardı ve Francis de son derece akıllıca yapılmış manyetik mayınlar üretmekte oldukça ustaydı. Savaş sona erdiğinde bazı arkadaşları artık onun ortalıkta dolaşmasının hiçbir anlamı olmadığını düşündüler. Bu sıralarda kendisine geleceğinin devletin bilimsel araştırma kuruluşlarında olmadığı telkin ediliyordu. Üstelik Francis fizikte kalmak için tüm isteğini yitirmiş, bunun yerine biyolojiyi denemeye karar vermişti. Fizyolog Higgin yardımıyla 1947 sonbaharında Cambridge'e gelmek için bir burs elde etmişti. Başlangıçta Strongways laboratuvarında gerçek biyoloji yapmış ancak bu ona pek basit ve sıradan gelmişti. 2 yıl sonra Cavendish'e Perrins ve Kendrew'un yanına geçti. Burada tekrar bilime karşı içinde heyecan uyandı ve sonunda doktora yapmaya karar verdi. Böylelikle Max'ın yanında araştırma öğrencisi olarak Curtis College'e kaydoldu. Doktora çalışması bir bakıma tez araştırmasının tek düzeliğiyle yetinemeyen hızlı zihnine sıkıntılı bir yüktü. Öte yandan doktora öğrencisi olarak kayıtlı olması bu kriz anında önceden görülemeyen bir avantaj olarak ortaya çıkmıştı. Doktorasını almadan laboratuvardan atılması pek mümkün değildi. Max ve Jean hemen Francis'in imdadına yetiştiler ve profesörle arasını buldular. Jean Francis'in daha önceden söz konusu fikri anlatan bir metin yazmış olduğunu doğruladı, Brock da aynı fikri bağımsız olarak ikisinin de düşünmüş olduğunu kabul etti. Brock bu arada yatışmış Crick'in gitmesi sorununda yavaş yavaş rafa kalkmıştı. Brock onun kalmasını kabul ettirmek kolay olmamıştı. Bir gün umutsuz bir anında Crick'in başını ağrıttığını açıkça söylemişti. Ayrıca Crick'in gerekli olduğu konusunda hiç de ikna olmuş değildi. Crick şunun şurasında 35 yıldan beri durmaksızın konuşan bir adamdı ve ortaya gerçekten değerli hemen hemen hiçbir şey koymamıştı. 9. Kısa bir süre sonra teorik çalışma için yeni bir fırsat Francis'i normal haline döndürdü. Brock ile aralarındaki fiyaskodan birkaç gün sonra kristalograf Wundt, Max'a X ışınlarının sarmal şeklindeki moleküller tarafından kırılmasına ilişkin bir teoriyi içeren mektubunu gönderdi. Sarmallar o zaman büyük ölçüde Pauling'in alfa sarmalına bağlı olarak laboratuvarda ilgi merkeziydi. Bununla birlikte hem alfa sarmalının daha ince ayrıntılarını doğrulamak hem de yeni modelleri deneyebilmek için genel bir teori hala mevcut değildi. Wand'ın umduğu teorisinin bu boşluğu doldurmasıydı. Francis Wand'ın çalışmalarında derhal bir hata buldu, doğru teoriyi arama isteğiyle son derece heyecanlanarak o zamanlar Cavendish'te kristalografi konusunda çalışan ufak tefek sessiz İskoç Bill Cochran ile konuşmak üzere üst katı fırladı. Bill Cambridge'de X ışını konusunda çalışan gençlerin en akıllısıydı. Büyük biyolojik makromoleküler konusundaki çalışmaya katılmamasına rağmen Francis'in teori alanındaki rizikolu serüvenlerini tartabilecek en dirayetli hakem o idi. Bill Francis'e bir fikrinin saçma olduğunu veya onu hiçbir yere götürmeyeceğini söylediğinde Francis mesleki kıskançlığın söz konusu olmadığını bilirdi. Hem bu kez Bill kendisi de Wand'ın makalesinde hatalar bulmuş ve doğru cevabın ne olduğunu düşünmeye başlamış olduğundan Francis'i kuşkuyla karşılamadı. Aylarca hem Max hem de Brock sarmallı teori üzerinde çalışması için peşinde koşmuşlar ama onu harekete geçirememişlerdi. Şimdi Francis'in de ek baskılarıyla denklemlerin nasıl kurulabileceğini ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Sabahın geri kalan kısmında Francis sessizce matematik denklemlerini gömülmüştü. Öğle yemeğinde Eagle'da kötü bir baş ağrısına tutuldu ve laboratuvara döneceği yerde evine gitti. Ancak hiçbir şey yapmaksızın sobanın önünde oturmak canını sıktığı için yeniden denklemlerine daldı. Kısa bir soru sonra cevabı elde ettiğini keyifle gördü. Ne var ki çalışmasını bıraktı çünkü karısı Odile ile birlikte Cambridge'in tanınmış şarap tüccarlarından Matthew'a bir şarap tatma toplantısına davet edilmişti. Birkaç gündür bu daveti düşünerek keyifleniyordu. Böyle bir davet almak Cambridge'in daha neşeli ve eğlenceli kesimi tarafından kabul edilmek demekti. Artık bir süre kalın kafalı ve kibirli hocanın kendisini küçümsemesini umursamayacaktı. Francis ile Odile o zamanlar British Street'te St. John's College'in hemen karşısında Green Door adlı birkaç yüzyıllık eski bir evinin üst katındaki küçük bir dairede oturuyorlardı. Dairenin bir oturma bir de yatak odası olmak üzere iki odası vardı. Evin diğer bölmeleri örneğin içindeki en büyük ve en dikkate değer nesnenin banyo küveti olduğu mutfak. O kadar küçüktü ki neredeyse yok sayabilirdiniz. Ufaklığına rağmen çekici bir evdi burası. Odile'nin dekoratif sevki evin sevimliliğini artırıyor, eve neşeli hatta şakacı bir hava veriyordu. Birkaç yüz metre uzakta Jesus Green'deki Victoria stili odamdaki ilk günlerimde tamamen eksik olan İngiliz entelektüel hayatının canlılığını ilk kez burada hissettim. 3 yıldan beri evliydiler. Francis'in ilk evliliği fazla sürmemişti. Michael adındaki oğluna Francis'in annesi ve teyzesi bakmaktaydı. Kendisinden 5 ay küçük olan Odile ile karşılığına kadar yalnız yaşamıştı. Odile'nin Cambridge'e gelişi, Francis'in orta sınıfa ve bu sınıfın pek bayıldığı ancak sohbete fazla olanak vermeyen yelken tenis gibi alışılmış eğlencelere karşı isyanını iyice hızlandırmıştı. Politika ve din ile de ilgileri yoktu. Din Francis'e göre geçmiş kuşaklara ait bir hataydı, günümüzde de sürdürülmesi gereksizdi. Ancak politik sorunlar karşısında tamamen kayıtsız olduklarından o kadar emin değildim. İlgisizliklerin nedeni belki de artık karanlığını unutmak istedikleri savaştı. Her neyse, kahvaltı masalarında Times bulunmazdı, moda dergisi Vogue ile daha çok ilgilenirlerdi. Abone oldukları ve Francis'in hakkında uzun uzadıya konuşabileceği tek dergi buydu. O sırada Green Door'a sık sık yemeğe gidiyordum. Ben ünser olacağımı düşündüren sifil İngiliz yemeklerinden kurtulma fırsatını değerlendirirken Francis'le konuşmamıza devam ettiğimiz için sevinirdi. Odile Fransız annesinden İngilizlerin son derece tatsız yemeklerini ve zevksiz yaşama biçimlerini küçümsemeyi öğrenmişti. Kolejdeki öğretim üyesi arkadaşları karılarının tatsız etler, haşlanmış patates, renksiz sebzeler ve hep aynı tatlılardan ibaret yemeklerinden kuşkusuz daha iyi olan high table yemekleri için koleje giderlerdi. Odile'nin yemeklerini yiyen Francis'in ise onları kıskanması için bir neden yoktu. Yemek genellikle neşeli geçerdi. Özellikle de şarap konuşmaya Cambridge'in güzellerini yönlendirince. Francis genç kadınlara olan ilgisini hiç kısıtlamazdı. Biraz canlılık taşıyorlarsa dedikodu ve eğlenceye yol açacak biçimde farklıysalar onları ilgiyle izlerdi. Gençliğinde çevresinde tanıdığı kadın azdı ve kadınların hayata kattıkları pırıltıyı ancak yeni yeni anlıyordu. Odile de her şeyin pekala yürüdüğünü görerek onun bu huyuna pek aldırmıyordu. Hatta belki de bu onu Northampton'daki kapalı yetişme tarzının bıraktığı sıkıntılardan kurtaracaktı. Odile'nin mensubu olduğu ve sık sık davet edildikleri sanatsever çevre hakkında ayrıntılı olarak konuşurlardı. Her ilginç olay konuşmalarımıza konu olur, Francis zaman zaman kendi yaptığı gafları anlatmaktan da bir o kadar zevk alırdı. Bunlardan biri de bir partiye kırmızı sakalıyla kendisini Gibi Şov'un gençliğine benzeterek girmesiydi. Salona girer girmez yaptığının büyük bir hata olduğunu anlamıştı. Kendilerini öpmek için yaklaştığı genç kadınların hiçbirisi ıslak ve düzensiz sakalıyla gıdıklanmaktan hoşlanmamıştı. Ancak o akşamki şarap tatma partisinde hiç genç kadın yoktu. Diğer konuklar kendisini ve Odile hep sıkıcı gelen kolej hocalarıydı. Bu adamlar kendilerini pek derinden üzen, tatsız yönetim sorunlarını konuşmaktan bakıp usanmıyorlardı. Bu yüzden eve erken döndüler. Önceden beklemediği derecede ayık olan Francis, problemin cevabı hakkında düşünmeye devam etti. Ertesi sabah laboratuvara gittiğinde Max ve John'a başarısını anlattı. Birkaç dakika sonra Bill Cohran çalışma odasına geldiğinde Francis hikayesinin yeni baştan başladı. Ancak argümanını tam olarak ortaya koyamadan Bill kendisinin de başarıya ulaştığını söyledi. Aceleyle matematiksel yöntemlerini karşılıklı gözden geçirdiler. Bill Francis'in daha zahmetli yaklaşımıyla kıyaslandığında daha önce bir türetme kullanmıştı. Bununla birlikte neşe içinde aynı sonuca ulaşmış olduklarını gördüler. Daha sonra Max, X ışını diyagramlarının yardımıyla alfa sarmalını inceledi. Bunlar o kadar iyi uyuşmaktaydı ki hem Linus'un modeli hem de kendi teorileri kesinlikle doğru olmalıydı. Birkaç gün içinde gösterişli bir yazı hazırlanmış ve sevinçle Nature'a gönderilmişti. Aynı zamanda bir kopyada değerlendirmesi için Pauling'e gönderilmişti. Bu olay, yani ilk kuşku duyulamayacak başarısı, Francis için büyük bir zafer olmuştu. Bu kez kadınların yokluğu ona şans getirmişti. 10. Kasım ortalarında Rosie'nin DNA konusunda konuşacağı tarih gelip çattığında derslerini izleyebilmek için yeterli kristalografik bilgiye sahip olmuştum. En önemlisi dikkatimi ne üzerine yoğunlaştıracağımı biliyordum. 6 hafta boyunca Francis'i dinlemiş ve sorunun özünün Rosie'nin yeni X ışın resimlerinin DNA'nın sarmal yapısını destekleyip desteklemeyeceği olduğunu kavramıştım. Konuyla gerçekten ilgili deneysel ayrıntılar, moleküler, modeller inşa etmekte kullanılabilecek ipuçlarıydı. Ne var ki Rosie'yi birkaç dakika dinlemek onun kararlı zihninin farklı bir yolda çalıştığını anlamama yetti. Rosie yaklaşık 15 kişilik bir dinleyici grubuna hitap etti. Hızlı ve sinirli üslubu oturduğumuz gösterişsiz ve eski konferans salonuna uygun düşüyordu. Sözlerinde en ufak bir sıcaklık, ciddi olmayan tek kelime yoktu. Bütün bunlara rağmen onu çekici olmaktan da tamamen uzak bulmadım. Zaman zaman gözlüklerini çıkarsa, saçlarını yeni bir model verse acaba nasıl olur diye düşünüyordum. Ancak tüm bunlar bir yana, o zaman esas ilgim kristallerin X ışını kırılması biçimlerini nasıl betimleyeceğine ilişkindi. Yıllardır sürmekte olan dikkatli duygusallıktan yoksun kristalografi çalışmaları Rosie'de izlerini bırakmıştı. Sıkı bir Cambridge eğitiminin avantajını boş yere harcayacak kadar aptal biri değildi. DNA yapısını inşa etmenin tek yolunun saf kristalografik yaklaşımlar olacağı kendisi için kesindi. Modeller inşa etmek ona çekici gelmiyordu. Bu yüzden Pauling'in alfa sarmalı zaferinden hiç söz etmedi. Biyolojik yapıları çözümlemede teneke oyuncaklara benzeyen modeller kullanmak ancak son çare olabilirdi. Rosie kuşkusuz Linus'un başarısından haberdardı. Ne var ki onun yöntemlerini taklit etmek için bir neden göremiyordum. Tek başına Linus'un geçmişteki zaferlerinin boyutu bile daha farklı hareket etmek için yeterdi. Yalnızca o şaptı bir deha, 10 yaşındaki bir çocuk gibi oyun oynayabilir ve doğru cevabı bu şekilde elde edebilirdi. Rosie konuşmasına henüz başlangıç niteliğinde bir rapor olarak bakıyordu. Bu rapor DNA hakkında hiçbir temel şey sınamıyordu. Kesin deliller ancak kristalografik analizlerin daha ayrıntılı bir aşamada sürdürülmesini sağlayacak ileriki veriler toplandığında ortaya çıkacaktı. Rosie pek iyimser görünmüyordu. Konuşmaya laboratuvardan katılan grupta aynı duyguları paylaşıyordu. Başka hiç kimse yapının çözülmesine yardımcı olacak modeller kullanımını gündeme getirmedi. Yalnızca Morris teknik düzeyde pek çok soru sordu. Bundan sonra tartışma çarçabuk son buldu. Dinleyicilerin yüzlerinde ya artık ekleyecek şeyleri olmadığı ifadesi ya da bir şey söylemek isteseler bile daha önce de söylemiş olduklarını tekrarlamanın kötü olacağı kuşkusu vardı. Belki de romantik denecek kadar iyimser bazı şeyler söylemekte, hatta modellerden söz etmekte gösterdikleri isteksizlik Rosie'den nazar işitme korkusuna bağlıydı. Kuşkusuz bir kadından eğitim görmediğiniz alanda fikir öne sürmekten kaçınmanız, gerektiği gibi laflar işitip ağır, sisli bir Kasım gecesi kötü bir havada dışarı çıkmak pek hoş olmazdı. Okul çağının tatsız anılarını canlandırmak olurdu bu. Rosie ile kısa ve gergin bir konuşma yaptık. Sonraları bu gerginliğin Rosie'nin tipik tavrı olduğunu gördüm. Konuşmadan sonra Morris ile Strand'den aşağı inerek Soho'da Choice restorana gittik. Morris şaşılacak kadar neşeliydi. Rosie'nin King's'e gelmesinden beri yapılan pek çok özenli kristalografik analize rağmen çok az ilerleme kaydedildiğini dikkatli ve ayrıntıları ile ortaya koydu. Rosie'nin X ışını fotoğraflarının Morris'inkinden daha mükemmel olmalarına rağmen Rosie Morris'in söylemiş olduğundan daha olumlu bir şey söyleyemiyordu. Evet, DNA örneklerindeki su miktarını daha ayrıntılı olarak ölçmüştü. Fakat burada bile Morris'in Rosie'nin yorumları konusunda kuşkuları vardı. Polis'in varlığımla rahatlamış görünmesi beni şaşırttı. Napoli'de ilk karşılaşmamızdaki soğukluk ortadan kalkmıştı. Bir faşist biyolog olarak benim yaptıklarını önemli bulmam kendisine güven veriyordu. Kendi meslektaşlarının desteği onu tatmin etmiyordu. Biyolojiye geçme kararında haklı olduğunu söyleyen fizikçilere bile güvenemiyordu.
Ayrım sonu.